Ayrım 19, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 253. Devlin cuma günü öğleden sonra kamyonun plakasındaki sayıları beyaza boyarken bir arabanın yaklaştığını duydu. Ellerini sildi ve hemen ahırdan dışarı fırladı. Evin köşesine gelir gelmez ziyaretçisinin Joanna Gray olduğunu fark etti. Kadın sokak kapısını çalıyordu. Üniforması içinde incecik ve genç bir kadını andırıyordu. ''Bu üniforma sana her zaman çok yakışıyor.'' dedi. ''Herhalde Sir Henry de seni bu halde görünce aşkından düz duvara tırmanıyordur.'' Joanna gülümsedi. ''Maşallah sen de formundasın. İşlerin iyi gitmiş galiba. Gel de kendi gözlerinle gör.'' Devlin ahırın kapısını açıp kadını içeri aldı. Haki yeşili yeni boyasıyla Bedford kamyon gerçekten pek güzel görünüyordu. ''Benim bildiğim kadarıyla özel birliğe bağlı taşıtlar genellikle bölüm simgesi taşımazlar, öyle mi?'' ''Öyle. Bundan önce Meltham House'da üstlenen taşıtlar hiçbir zaman neyin nesi olduklarını belli etmiyorlardı.'' Joanna Gray'in durumdan pek memnun olduğu belliydi. ''Aferin sana Lyme. Bir aksilikle karşılaştın mı?'' ''Birisini peşime taktı ama ben onu çarçabuk atlattım. Asıl büyük çatışma bu akşam çıkabilir.''
''Onunla baş edebilecek misin?''
''Bu bana yardım edecek.'' Devlin çantayla boya kutularının arasında duran bir çıkını alıp açtı. Değişik biçimde bir Mauser tüfek çıkardı. ''Bunları hiç görmüşlüğün var mı?''
''Var diyemem.'' Joanna silahı sol eline alıp usta bir nişancı tavrıyla inceledi.
''Devlin SS örgütündeki güvenlik personelinden bazıları bunları kullanıyorlar. Ama henüz herkese yetecek sayıda imal edilemedi. Susturucu taşıyan silahların en iyisi bu.'' Joanna Gray kuşku içinde sordu. ''Tek başına mı olacaksın?'' ''Daha önce de öyleydim.'' Devlin Mauser'ı tekrar sardı sarmaladı. Kadınla birlikte kapıya kadar gitti. ''Eğer her şey önceden planlandığı gibi gelişirse, gece yarısına doğru ciple geri dönmem gerekir. Sabahleyin ilk işim sana haber vermek olacak.''
''Sabaha kadar bekleyebileceğimi sanmam.''
Joanna Gray'in yüzü ciddileşmişti. Birdenbire elini uzattı. Devlin de kadının parmaklarını avucunda sıktı. ''Sakın meraklanma, iş yürüyecek. İhtiyar büyük annem hep olacak şeyleri önceden bildiğimi söylerdi. Ben böyle şeyleri iyi bilirim.''
''Seni gidi serseri seni.'' Joanna uzandı, Devlin'i yanaklarından öptü. ''Ah koca serseri.'' dedi. ''Bazen bunca yıl nasıl ayakta kaldığına da şaşmıyor değilim.''
''Bunda şaşılacak bir şey yok. Sağ kalmışım, kalmamışım. Buna ben hiç önem vermediğim için şans yardım ediyor.''
''Gerçek mi bu dediğin?''
Devlin hafifçe gülümsedi. ''Yarın'' dedi, ''ilk işim seni görmeye gelmek olacak. Göreceksin.'' Devlin kadının arabayla gözden kaybolmasını bekledi. Sonra ahırın kapısını ayağıyla itip kapadı. Dudaklarının arasına bir sigara sıkıştırdı. ''Şimdi dışarı çıkabilirsin.'' diye seslendi. Bir saniyelik bir gecikmeden sonra Molly avlunun öbür ucundaki çalıların arasından ortaya çıktı. Kızın konuşulanları oradan duymasına imkan yoktu. Devlin kıza doğru yürüdü. Bir metre kadar yakınına geldiği zaman durdu, ellerini ceplerine soktu. ''Molly, tatlı kızım benim.'' dedi. ''Seni gerçekten çok seviyorum ama bir daha böyle oyunlar oynamaya kalkarsan seni falakaya yatırırım.''
Molly kollarını erkeğin boynuna doladı. ''Söz mü bu?
Sen gerçekten utanmak nedir bilmiyorsun.'' Molly kollarını çözmeden başını kaldırıp Devlin'in yüzüne baktı.
''Bu akşam gelebilir miyim?''
''Gelemezsin çünkü ben burada olmayacağım.'' Devlin ekledi. ''Özel bir iş için Peterborough'a gitmek zorundayım. Ancak sabaha karşı döneceğimi sanıyorum.'' İşaret parmağıyla kızın burnunun ucuna vurdu. ''Bak bu ikimizin arasında kalsın. Aleme ilan etmeye kalkışma sakın.''
''İpek çorap mı yoksa bu kez İskoç viski mi var listede?''
''Duyduğuma göre Amerikalılar bir şişeye 5 papel veriyorlarmış.''
''Keşke bu işlere karışmasaydın.'' Molly'nin yüzü tasalıydı. ''Niye sen de başkaları gibi dürüst bir insan olamıyorsun?''
''Beni bu kadar erken mezara yollama hoşuna gidecek miydi?'' Devlin döndü. ''Haydi git çaydanlığı ocağa koy. Eğer cici kız olursan yemeğimi hazırlamana izin veririm. Belki başka şeyler de yaparız.''
Molly başını arkaya çevirip gülümsedi, sonra neşe içinde eve koştu. Devlin sigarayı tekrar dudaklarının arasına kıstırdı ama yakmak zahmetine katlanmadı.
Uzaktan uzağa şimşek gürültüsü duyuluyordu. Demek yağmur tekrar başlayacaktı. İçini çekti, sonra kızın arkasından eve gitti.
Fogarty'nin garajındaki tamirhane bir gece öncekine göre daha da soğuktu. Hem de Sammy Jackson'ın içerisini ısıtmak için harcadığı çabalara rağmen. Delikanlı ocağı yakmaya çalışmış fakat rüzgardan baca geri tepince içerisi dumanla dolmuştu. Elinde konyak bardağıyla ocağın yanında duran Garvold, Sammy'nin ocağı yakmaya çalışmasına sinirlenip telaşla bir adım geriledi.
''Kuzum, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni zehirlemeye mi niyetlendin?''
Sammy Jackson ayağa kalktı. ''Özür dilerim Bay Garvold, suç kömürde çok ıslak.'' Kapıda nöbet tutan Reuben birdenbire seslendi.
''Hey, galiba herif geliyor.''
''Garvold, o silahı ortadan kaldır.'' dedi.
''Unutma, ben sana işaret vermeden bir şey yapmayacaksın.''
Plastikten bardağa biraz daha konyak koyduktan sonra sırıttı.
''Bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Sammy yavrum, sakın eğlenceme ket vurma.''
Sammy silahı telaşla oracıktaki paçavranın altına gizledi ve bir sigara yaktı. Motor sesi giderek yaklaşırken heyecan içinde beklediler. Fakat ses biraz sonra uzaklaştı ve duyulmaz oldu. Garvold sıkıntılı sıkıntılı "Ay Allah kahretsin, o değilmiş" dedi. "Saat kaç?" Reuben saatine baktı. "Tam 9. Neredeyse burada olur." Oysa Devlin'in orada olduğunu bir bilselerdi. İrlandalı gelmiş, tahtalarla yarım yamalak kapatılmış kırık arka pencerenin önünde duruyordu. Tahtaların arasından içerisini pek iyi göremiyordu ama Garvold ile Jackson'ı görmesi ona yetmişti. Tabii şu son 5 dakika içinde konuşulanları da kelimesi kelimesine duymuştu.
''Garvold, hey, burada oturup beklerken bari yararlı bir iş yapsan Sammy. Cipin deposuna biraz benzin koy da buruma kaçmaya hazır ol.''
Devlin geri çekildi, avluda biraz gezindi. Araba enkazını inceledi. Ana yola çıktı, sonra motosikletini bıraktığı yere döndü. Trençkotunun önünü açtı, silahını çıkarıp motosikletin lambasına tutarak çalışır durumda olup olmadığını araştırdı. Sonuçtan memnun kalmıştı, silahını yerine koydu. Fakat trençkotun önünü iliklemedi. Motosikletin selesine oturdu. Hiç korkmamıştı. Gerçi biraz heyecanlanmıştı, bu doğruydu ama heyecan ona sadece güç vermişti. Pedala basıp motoru çalıştırdı. Reuben kapıdan tekrar seslendiği zaman Sammy de cipin deposunu yeni doldurmuştu.
''Tamam, geliyor. Bu kez gerçekten geliyor. Avluya girdi.''
''Pekala, kapıları aç da onu içeri alalım.''
Rüzgar öyle şiddetlenmişti ki Devlin içeri girdiği zaman ocaktaki kömürler kuru odun gibi çatırdadı. Devlin motosikletin motorunu stop ettirdi. Adamın yüzü gözü bir gece öncekinden daha berbat haldeydi. Her tarafı çamur içinde kalmıştı. Ama başlığını çıkarınca neşeyle gülümsedi.
''Vay, merhaba Bay Garvold.''
Garvold ona konyağı verdi. ''İşte gene buluştuk.'' dedi. ''Şundan bir yudum alsan iyi gelecek galiba.''
''Benim Bushmill'i unutmadınız ya.''
''Tabii unutmadım. Reuben, git Bay Murphy için ayırdığım 2 şişeyi getir.''
Reuben viski şişelerini almaya giderken Devlin de Garvold'un elindeki konyak şişesini kaptı. Reuben'in ağabeyi viski şişelerini aldı.
''İşte söz verdiğim gibi şişelerin hazır evlat.''
Garvold şişeleri cibin şoför mahalline bıraktı.
''Demek dün gece işler yolunda gitti, öyle mi?''
''Hiçbir aksilikle karşılaşmadım.''
Devlin cibine yaklaştı. Bedford marka kamyon gibi cip de adam akıllı boyasız kalmıştı. Ama boyasının dışında pek fazla kusuru yoktu. Aracın plaka levhası diğer bölümlerinin aksine pırıl pırıl boyalıydı. Devlin boyanın altında başka bir numaranın yazılı olduğunu tahmin etti.
''Size bir şey sormak istiyorum Bay Garvold. Acaba hava üstünden bir Amerikalı cibin yokluğunu fark eder mi dersiniz?''
Reuben öfkeyle atıldı.
''Hey, buraya bak serseri!''
Devlin onu susturdu.
Aklıma gelmişken belirteyim Bay Garvold. Dün gece birisinin peşimden gelmeye çalıştığını sandım. Anlaşılan sinirlerim bozuktu. Sonradan peşimden gelen olmadı.''
Devlin cibin yanına gitti, şişeden bir fırt daha çekti. Garvold artık öfkesini gizleyecek gücü kendinde bulamadı.
''Senin neye ihtiyacın var biliyor musun?''
Devlin yumuşak bir sesle sordu. ''Neye ihtiyacın varmış?''
''Terbiyeye ihtiyacım var. Senin haddini bildirmek gerek. Onu yapacak biri varsa o da benim.''
Garvold başını salladı.
''Doğduğun çöplükte kalmalıydın.''
Garvold paltosunun düğmelerini çözmeye başlayınca Devlin de ''Yok canım, sahi mi?'' dedi.
''Derse başlamadan önce Semici'ye bir şey sormak istiyorum. O paçavranın altındaki silah dolu mu değil mi, onu söylesin. Çünkü şayet silah dolu değilse başı fena halde derde girecek.''
İşte o bir an içinde Ben Garvel çok büyük bir hata işlemiş olduğunu fark etti.
Onu temizle Sammy.
Sammy Jackson ondan daha atik davranmış, elini silah atmıştı ama geç bile kalmıştı. Devlin o arada elini yağmurluğunun içine sokup çıkarmıştı. Susturucu taşıyan Mauser bir kez öksürür gibi bir ses çıkardı ve mermi Jackson'ın sol koluna saplandı. İkinci mermi göğsünü parçaladı. Delikanlı can havliyle köşedeki araba enkazına doğru koştu, oracığa yığılıp kaldı. Ölürken parmağı tetiği çekmiş, iki mermi yere saplanmıştı. Garvel kardeşler geri geri yürümeye başladılar. Kapıya varmaya çalışıyorlardı. Ruben korkudan tir tir titriyordu. Ben Garvel ise dikkat kesilmiş, Devlin'e saldırmak için fırsat kolluyordu.
Devlin durun bakalım dedi.
Ufak tefek yapısına, ıslak yağmurluğuna ve eski başlığına rağmen Devlin bir tehlike simgesi gibi duruyordu. Silahını elinden bir an bile bırakmamıştı. Garvel pekala bir hatadır yaptım işte dedi.
Daha da kötüsü, verdiğin sözden geri döndün. Geldiğim yerde bize kazık atmak isteyenleri cezalandırmasını gayet iyi biliriz.
Aman Allah aşkına Murphy! Garble sözlerini tamamlamaya fırsat bulamadan Devlin tekrar tetiği çekti. Mermi Ben Garvald'ın sağ dizini parçaladı. Adam bir çığlık atarak kapıya doğru sendeledi ve yere yığıldı. İki eliyle birden yaralı dizini tutarak yerde yuvarlanmaya başladı. Parmaklarının arasından oluk gibi kan akıyordu. Ruben son bir gayretle ellerini havaya kaldırıp kendini korumaya çalıştı. Başını önüne eğmiş kıpırdamadan duruyordu. Başını kaldırıp Devlin'e bakmak cesaretini kendinde buluncaya kadar geçen birkaç dakikada hiç kuşkusuz hayatının en sıkıntılı dakikalarıydı. Ruben başını kaldırdığı zaman Devlin'in cipin yanında eski bir kalas koyduğunu gördü. Devlin garajın kapısının bir kanadını açtı, sonra parmaklarını şıklatarak Ruben'e ''Teslim belgesi'' dedi. Ruben titreyen parmaklarıyla Devlin'in istediği belgeyi cüzdanından çıkarıp ona uzattı. Devlin belgeye şöyle bir göz attıktan sonra cebinden bir zarf çıkardı. Zarfı Garvald'ın ayaklarının dibine fırlattı.
''750 papel. Hesapta bir karışıklık olmasın. Ben sözümü nereyim demiştim. Öyleyim de. Sen de böyle olmayı denemelisin.''
Devlin cibe bindi, kontak anahtarını çevirdi ve gecenin karanlığına daldı. Garvald birbirine kenetlenmiş dişlerinin arasından ''Kapı'' diye omurdandı. ''Kapa şu bok kapıyı, yoksa çevrede ne kadar polis varsa hepsi buraya dolacak.'' Ruben kendisine söylenendiği yaptı, sonra çevresine bir göz attı. Tamirhane leş gibi is kokmuştu. Ruben birden ürperdi. ''O köpoğlu köpek kimin nesiydi acaba ben?''
''Bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum.''
Ben Garvald boynundaki beyaz atkıyı çekip çıkardı. ''Şunu yaralı bacağıma sarıver.'' Ruben yaralı dize bakınca dehşet içinde kaldı. 76.3 milimetrelik mermi bacağın bir yanından girip öbür yanından çıkmıştı. Diz kemiği paramparça olmuştu.
''Eyvah, yaran çok kötü. Ben hastaneye gitmen gerek.''
''Elbette. Sen beni bu yöredeki hastanenin acil vaka bölümüne götürecek olursan bir saniye bile kaybetmeden polise durumu haber verirler. Bu iş öyle çabuk olur ki sen de şaşar kalırsın.''
Benim yüzümde ter damlaları belirmişti.
''Hadi Allah aşkına sar şu dizimi.''
Ruben atkıyı ağabeysinin parçalanmış dizine sarmaya başladı. Neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktı.
''Ya sen mi yine yapacağız ben?''
''Onu olduğu yerde bırak, sadece şimdilik üstüne bir branda bezi örtüver. Yarın da onu buradan götürmek için çocuklardan yardım istersin.''
Ruben atkıyı sıkı sıkı bağlarken Ben Garvard da can acısıyla bir küfür savurdu.
''Hadi çabuk ol, buradan çekip gidelim.''
''Nereye gideceğiz Ben?''
''Doğruca Birmingham'a gideriz. Beni Aston'daki bakım evine yatırırsın. Şu Hintli doktorun yönettiği bakım evine demek istedim. Adamın adı neydi?''
''Yani Das'ın bakım evine mi?'' Ruben başını salladı. ''O kürtaj şebekesine dahi Ben, sana bir yararı olamaz.''
''Canım adam ne de olsa doktor değil mi? Şimdi elimi tut da kalkmama yardım et, buradan çekip gidelim.''
Devlin gece yarısından yarım saat kadar sonra Hobbs End'in avlusuna varmıştı. Fırtına şeklinde esen rüzgar ve sağanak halinde yağan yağmur da gerçekten korkunç bir geceydi bu. Ahırın kapısını açıp içeri girdikten sonra kapıları kapamak mesele olmuştu. Devlin gaz lambalarını yaktı. Motosikleti cipin arkasından aşağı indirdi. Yorgundu, çok üşümüştü. Ama uykuya dalacak derecede yorgun sayılmazdı. Bir sigara yaktı, sıkıntılı sıkıntılı aşağı yukarı gezinmeye başladı. Garip bir huzursuzluk vardı içinde. Ahır gayet sessizdi. Sadece dama vuran yağmur damlalarının sesi duyuluyordu. Bir de gaz lambalarının tıslaması vardı. Kapı açıldı ve rüzgarla birlikte Molly içeri girdi. Genç kız sırtına eski trenç kotunu giymişti. Ayaklarında lastik çizmeleri vardı. Başındaki eşarp ise sırılsıklamdı. Molly yağmurdan ıslık sıçanına dönmüştü ve iyice de üşümüştü ama bunu aldırdığı yoktu. Genç kız yüzünde şaşkın bir ifadeyle cipin yanına gitti. Başını kaldırıp Devlin'e baktı.
Layım,
söz vermiştin. İşlerime burnunu sokmak yoktu. Verdiğin sözü tutup tutmaman benim için çok önemli.
Özür dilerim ama çok korkmuştum. Sonra da bunları gördüm.
Molly eliyle kamyon ve cipi işaret etmişti.
Bu ne demek oluyor?
Devlin kaba kaba, senin üzerine vazife değil. Bana sorarsan hemen çekip gitmeni salık veririm. Eğer beni polise ihbar etmeyi tasarlıyorsan o da senin bileceğin iş.
Molly durmuş şaşkın şaşkın erkeğe bakıyordu.
Devlin hadi ne duruyorsun dedi. Eğer istediğin buysa durma git.
Molly Devlin'in kolları arasına atıldı. Gözlerinden yaşlar boşanarak ah layım dedi, sakın beni buradan uzaklaştırma. Söz veriyorum bir daha soru moru sormayacağım. Sadece kendi işlerimle ilgileneceğim. Ne olursun beni kovma.
Devlin kızı kolları arasında tutarken kendini hiç bu derece alçalmış görmediğini de itiraf etmek zorunda kaldı. Fakat uyguladığı yöntem başarılı olmuştu. Molly'nin bir daha başına bela olmayacağından emindi. Devlin kızı alnından öptü.
Soğuktan donmuşsun. Hadi sen eve gir, ocağı yak. Ben de hemen geliyorum.
Molly merakla erkeğin yüzüne baktı, sonra döndü gitti. Devlin derin derin içini çektikten sonra cipe gitti. Viski şişelerinden birini aldı, tıpasını çıkardı ve şişeyi ağzına dikti.
Senin oluruna layım eski dost diye sonsuz bir üzüntü içinde mırıldandı.
Ben Garvold Aston'daki küçük bakım evinin minicik ameliyathanesinde gözleri kapalı sırt üstü yatıyordu. Kadavra kılıklı zayıf Hintli doktor ameliyat makasıyla yaralı bacağın paçasını keserken Ruben de yanında durmuş onu izliyordu.
Ruben titrek bir sesle yara kötü mü diye sordu.
Das sakin bir tavırla evet çok kötü dedi. Sakat kalmasını istemiyorsak birinci sınıf bir cerraha ihtiyacımız olacak. Kangren meselesi de var.
Ben Garvold gözlerini açtı.
Ey beni dinle murdar herif. Kapıdaki o süslü püslü pirinç tabelada doktor ve cerrah kelimeleri yazılı değil mi?
Doğru söylüyorsunuz Bay Garvold.
Doktor Das gene sükunetini bozmamıştı. Bombay ve Londra üniversitelerinden diplomam var. Fakat mesele bu değil. Bu ameliyat için özel yardımcıya ihtiyacınız var.
Garvold bir dirseğinin üzerinde doğrulmaya çalıştı. Müthiş acı çekiyordu. Yüzü ter içinde kalmıştı.
Sen beni dinle, hem de çok iyi dinle. 3 ay önce burada bir kız öldü. Yasalara göre yasaklanmış bir ameliyat nedeniyle öldü. Ben bu olayı ve daha başka bir sürü olayı biliyorum. Seni en azından 7 yıllığına kodese tıktırmaya yeter. Eğer polislerin buraya gelmelerini istemiyorsan, hiç vakit kaybetmeden şu bacağı ne yapacaksan yap.
Dans hiç oralı olmamıştı. Pekala Bay Garvold, kendi düşanı alamaz. Size narkoz vermek zorunda kalacağım, anlıyor musunuz?
Ne verirsen ver ama şu işi bir an önce bitirmeni istiyorum.
Garvold gözlerini kapadı. Das bir dolabı açtı, bir yüz maskesiyle kloroform şişesini çıkardı. Ruben'e döndü.
Bana yardım etmen gerek. Gazlı beze damla damla kloroform dökeceksin. Bunu başarabilir misin?
Ruben konuşacak halde olmadığı için başını sallamakla yetindi.
19. ayrımın sonu. Sayfa 264.